Nitekim bütün cepheleriyle birbirine faik bir medeniyet yoktu. Çünkü insanoğlu faaliyetlerini her istikamette ve aynı zamanda musavi olarak tahakkuk ettirmeye muktedir değildi. Şu halde fikri ve maddi faaliyet derecesiyle ruhi ve manevi faaliyet derecesi birbirinden eksik veya fazla olan medeniyetlerden biri muayyen bir cephesiyle üst görünürken diğer cephesiyle de dun görünürdü. Şu halde zararı çıkmamak için karşısındaki farklı medeniyeti hakir görmemek ve ondan faydalanma yoluna gitmek lazımdı. İnce bir ruh ve duygu karakteri taşıyan şark medeniyeti de maddeci ve akliyeci garp medeniyeti ile iyi komşuluk münasebeti kurmak suretiyle birbirine yardımcı olmalı ve karşılıklı mübadeleler yapmalıydı. Yapmalıydı çünkü bir noktaya demir atıp yerinde saymanın sonu duraklamak, düşmek ve neticede de çözülme, inhilal demekti. İşte şark da biraz daha kendi haline bırakılır ve elinden tutup kaldırılmazsa düşecek ve fırsat gözleyen rakip medeniyet de gün günden gelişen maddeci gücü ile bu ince, bu içten gelişmiş his ve iman medeniyetinin üstünden geçip çiğneyerek büsbütün un ufak edecekti. Stefan Zweig'in dediği gibi Ayasofya'nın kubbesinden düşen haçın gürültüsüyle iyiden iyiye uyanan garp kararlıydı. 8 ayrı seferle tekrarlanan haçlı orduları marifetiyle dünya haritası üstünden kaldırılamayan Müslüman imanı artık akıl ve madde verimlerinin bereketiyle sulandırılarak ulaşılan teknik imkanlarla da yıkılmak isteniyordu. Şu halde ona bu fırsatı vermemek, dev adımlarıyla ilerleyen garba aynı silahlarla karşı koymak, hatta ondan ileri gitmek lazımdı. Fakat liberal düşüncenin ve teknik ilerlemenin öncüsü olan Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra garba bu aradığı fırsat bol bol verildi. Öyle ki Osmanlı coğrafyası Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve hatta 2. Sultan Selim devirlerinde istilacı adımları hudutlarını genişletmekte devam eylediği halde aynı coğrafya bir ilim kıblesi olmak yolundaki namzet hüviyetini çoktan kaybetmiş bulunuyordu. İşte gerek Müslüman şarkta gerek Osmanlı Türklüğünde ilmin ve imanın takip etmiş olduğu bu tarihi ve kronolojik çıkış ve iniş hadisesini çok iyi bilen Akif, önünde serili duran bu hazin tablo karşısında durmadan dertlenmiş, kahırlanmış, kıvranmıştır. Kütlenin de kendi vasıl olduğu fikir ve his kriteriyumunu bulup şuurlanması ve uyanması için sanatını bir basamak yaparak durup dinlenmeden İslam alemine alarm vermiş, durgun ve rehavetli kütleleri silkip sarsarak uyarmaya çalışmıştır. İman adamı Akif, şarkı tanımayan şarklıya, mensup olduğu medeniyetinin bilip görmediği taraflarını ve gerçeklerini kendine has realist ve berrak söyleyişiyle anlatırken, garbı asla hor görüp yakadan atmamıştır. O kadar ki Batı dünyasının verimlerini bir materyal olarak el altında bulundurup faydalanmayı lüzumlu görmüş ve bu lüzumu da her fırsatta kütlenin kulağına fısıldamıştır. Nitekim, bana öyle geliyor ki ne varsa şarkta vardır diyenler yalnız garbı değil şarkı da bilmiyorlar der ve gene ne varsa garpta vardır davasını ileri sürenler de yalnız şarkı değil garbı da tanımıyorlar demekten çekinmemiştir. Onun için de Akif tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi bu iki farklı medeniyetten bir terkip yapmakta yalnız Türk milletinin değil bütün İslam aleminin selametini görmüştür. Bir iman şairi olan sanatkarın tehdit veya mükafat gibi müsbet veya menfi hiçbir tesirle alacalanmayan şahsiyeti şüphe yok ki İslam birliği idealinin şaşmaz taraftarı ve müdafacısıydı. Ancak ve bilhassa 1914-1918 harbinden sonra İngiliz ve Siyonist altınlarıyla tehlikeli surette uyandırılan Arap milliyetçiliğinin taassubu, bu birlik çatısının kurulmasını köstekleyecek en büyük engel olmuştur. mamafi Arap alemi, Müslüman milleti şuurunu baltalar olmuş da, Türkler aynı fikre yakınlık göstermek gibi bir ihtiyaç ve lüzumu duymuşlar mıydı? Böyle bir zarureti hissetmek şöyle dursun. 1914-1918 Cihan Harbi yıllarında meşrutiyetçi iktidarın fikri istikameti hesapsız ve tehlikeli sürprizlerin üstünde gelişen bir şoven milliyetçilik platformuna kayar olmuştu. Öyle ki ilmi, idari ve siyasi kifayeti olmaksızın devlet dümenini eline geçiren İttihat ve Terakki iktidarı sade suya ve yalın kat bir devletçilikle kütlelerin idare edilemeyeceğini anlayarak Ziya Gökalp'in eteğine yapışmış, o da bu aciz iktidara bir gaye bulmak gayretiyle fikir piyasasını Türkçü, Turancı etiketini taşıyan bir ideolojiye götürmüştü. İşte İslam Birliği fikrine Arapların da Türklerin de henüz hazırlıksız olduklarını anlayan Akif, bin yıldır Selçuklu ve Osmanlı Türklüğüne hakim olan ümmet zihniyetini, hiç değilse bu zihniyetin tam aksi kutbunda olan bir siyasi felsefeye demir atmaktan kurtarmak için Ziya Gökalp'e yazıyla müracaat ederek memleketi tarihi fikir kaftanından soyup ölçüsü ölçüsüne tutmayan ve tecrübesi yapılmamış olan bir başka libasın içine sokmanın mahsur ve tehlikelerini bildirmişse de müracaatı cevapsız kalmıştır. Aradan yıllar geçip de zaman kendisine haklı çıkardığı vakit ise duyduğu acıyı esefle dile getirerek Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik diye acıklı acıklı söylenmiş. Fakat gene de yeteri kadar sesini etrafa duyuramamış. Duyuramamaktan da sızlanmış, kahırlanmıştır. Canını kütleye adamış bir fedai olan Akif, öfkesini şahsi dert ve davaları için harcayanlardan değildi. Onun için de gayesi adına sevinen, gayesi adına öfkelenen büyük şairin ızdıraplarından da bugün öğrenilecek çok şey vardır. Sürurlarını, kederlerini, çeşitli düşünce ve duygularını aksettiren şiirleri, samimiyetin, sadeliğin, tabiiliğin ve bilhassa fazilet ve imanın ta kendisidir. Şu halde bu yüksek hasletlerden kütleye nakletmek istediği gerçekler, bugün de yarın da cemiyete yol gösterecek ışıklı mihraklardır. 100 küsur senedir, belki de başka milletlerin dayanamayıp inhilal edeceği acı ve acıklı devreler geçirmiş olan memleketimiz, bugün kaybolmuş bulunan temel kıymetleri ve milli değerleri geri almaya mecburdur. Zira elden kaçırmış olduğu gerçeklerin yerini tutmuş sahtelerle beslenmeye çalışan kütlenin aç, yoksul ve cılız kalmış manevi bünyesi, yaşayabilmek için alışa geldiği tarihi ve milli gıdalarla yeniden beslenmek zorundadır. Beka ve devamının şartı, milli iman ve manevi değerlerle sağlama alınmış, feragatli, tasfiyeli, şuurlu ve gayeli bir cemiyet nizamı içinde memleketi dünya yarışına ulaştıracak bir seviyeye çıkarmak olmalıdır. Gerek siyasi, gerek içtimai, gerek iktisadi ve kültürel hayatımızın yekpare ve anlaşmış bir düzen içinde tek kalp gibi atması, memleket için artık bir ölüm kalım meselesidir. Onun için de bütün menfi ve yıkıcı cereyanlara rağmen bu ideal ve işbirliğini tahakkuk ettirmemiz hayat ve memat zaruretidir. Ancak şunu da söylemek lazımdır ki bu zaruretin icablarını yerine getirmek için kendini şuurlu bir cesaret ve celadetle kütle menfaatine adamış, taassup ve şahsi ihtiraslardan arınmış, mücahit ruhlu zümrelerin yetişip medeni, uyanık, teşkilatlı ve planlı olarak memleket sathına yayılmaları ve çevrelerini prensip adına uyandırmaları hayati bir zarurettir. Eğer tarihimize bir göz atacak olursak, gerek Orta Asya, gerek Selçuklu ve gerek Osmanlı Türklüğünün mayasını yoğurup kıvama getiren kuvvetin askeri ve siyasi hareketlere muvazi olarak vicdani ve içtimai şuuru uyandıran prensip adamlarının müşterek gayretleri olduğu görülür. Her fani gibi artık Akif de dünya hayatını terk eylemiş bulunuyor. Ama ölümsüz olan fikirleri ve ideali eskisi kadar taze, eskisi kadar zinde ve uyarıcı olarak yaşamaktadır. Bize düşen ise onu sadece bir iman sembolü halinde doldurup mumyalaştırmamak, katı ve ruhsuz kalıpların hapsine koyup müzelik parçalar nazarıyla bakmamaktır. Şüphe yok ki iman ordularının kutsi vazifelerinden biri de onun mebzul, samimi ve coşkun heyecanlarını bu tehlikeden kurtarıp meselelerimizin ve hayatımızın içine sokarak geliştirip üretmektir. Zira fikri aksiyona tercüme etmesini bilip yaşatan halin ve geleceğin esaslarını bu canlanmış prensiplerle kurmasını bilen milletlerdir ki şerefle, şanla yaşamaya ancak onlar hak kazanmış olurlar. İkbal ve iman. Dipnot. Bu konuşma 27 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da Dr. Muhammed İkbal'in 30. ölüm yıl dönümünde Türkiye-Pakistan Kültür Cemiyeti adına yapılmıştır. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, Dost Pakistan'ın fikir, sanat, siyaset, iman, mücadele ve mücahede adamı İkbal, bilinen ve bilinmeyen cepheleriyle ele alınmış ve alınacak olan Büyük insanlar serisinden bir büyüktür. Bunu yar da kabul etmiştir, ayar da. İkbal'in cidden büyük ve haklı şöhreti, çok az kimseye nasip olan bir süratle dünyanın dört bucağında akis yapmış bir muhteşem sestir. Öyle ki bu dalgalanan şöhretin maddesini unsurlara ayırdığımız zaman karşımıza şair, mütefekkir, mücahit ve iman adamı bir abide insan çıkar. Pek çoğu Avrupa dillerine çevrilmiş eserlerinin sanat ve ilim yönleri şartta olduğu kadar Garp'ta da ilmi etütlerin meydana gelmesine yol açmıştır. Ama bugün biz şu kısa ve mütevazi konuşmamızda onu sadece mücadele ve iman cephesinden seyretmek düşüncesindeyiz. Zira sanatkar ve fikir adamı İkbal, bütün vasıflarından ağır basan bir cihat ruhunun temsilcisidir. Bu yüzden de iman yoluyla beşeriyete kazandırmak istediği değerlere temas ederken, daha çok kendi sözlerini, kendi kalemini bu vasfına şahit tutmak istiyoruz. İkbal, Avrupa felsefesi ve dinler tarihi bilgisiyle klasik doğu kültürünün ışığını birleştirerek, bu kuvvetli ve mukayeseli hüzme altında şarkı seyretmesini bilmiş müstesna iman adamlarından biridir. Nitekim himmetli ve salahiyetli çalışmalarıyla asırların karanlıkları içinde gömülü kalmış gerçekleri görünür hale getirmiş ve bir bakıma teşhis ettiği illetin devasını da bulup söylemiştir. Onun için İkbal'e ilmi, felsefi, içtimai ve siyasi bilgilerinin bir sentez halinde örgüleştirdiği fikir hayatını Müslüman imanına dayayarak sağlama almış bir prensip adamı da denebilir. Öyle ki fikir manivelasını dayadığı bu istinat noktasından aldığı kuvvetle de yalnız İslam aleminin değil, bütün bir beşeriyetin yüzünü güldüreceğine inandığı esasları dünyaya teklif etmekten bir an fari olmamış ve bu yolda da korkmadan, yılmadan savaşmıştır. Çevresine hareket ve saadet saçan bu güneş huyu ve cihat ruhu ile o, bir zamanlar medeni hamleleri dünyaya parmak ısırtmış olan şarkı silkeleyip sarsmış ve daldığı uykudan uyanması için verdiği alarm kendi muhitinden taşarak kıtaya aşar olmuştur. İkbal'i şair olarak Goethe ile mukayese eden Profesör Schimmel, sanatkar olarak Goethe'yi daha kuvvetli bulduğunu, İkbal'in ise peygamber ruhlu adam olduğunu söyler ve hemen arkasından hiç kimse İkbal'in peygamber olduğunu düşünemez. Ancak Cebrail'in kanadı ona dokunmuştur der. Gerçekten de Doğu'nun bu anlı şanlı sanatkarı hayatının ve faaliyetlerinin her safhasında olduğu gibi sanatının içinde kıvılcımlanan heyecan ile de şarkın müşterek hafızasını uyandırmaya uğraşmış, bu yüzden şiirlerini de gayesi yolunda hizmete koşmuştur. İkbal gerek kitapları, gerek şiirleri ve konferanslarıyla İslam alemini sarsıp silkelerken, asırların tabakalaştırdığı gaflet ve cehalet yüklerini atmalarını ve derinlerde kalmış manevi servetlerini işler hale getirip bütün dünyada geçer akçe haline koymalarını da istemekteydi. Belki de büyük kütlelere gerekli yardımı yapabilmek yolunda göze aldığı bu mücahedeyi başarabilmek için ne ilim yolunda kılı kırk yarmaya heves etmiş, ne de vecd ve istiraka kapılarak dünya umurundan el etek çekmiştir. Bu yüzden de felsefesi bir aksiyon felsefesi olmuştur. İkbal hem söyleyeceği söz ve yapacağı iş yolunda elini çabuk tutmuş, hem de karşısında işaret bekleyen münevver kütleleri İslam imanını tefsir ve tatbik yolunda karar ve gayrete davet eylemiştir. İkbal için İslamiyet, çatısı altına girenlerin fikir ve duygu ufuklarını hudutlandırmayan bir milletler cemiyetiydi. Onun için bu hür ufuklara, hür topraklar lazımdı. Halbuki memleketi olan Hindistan, iki asra yakın bir zamandır İngiliz hakimiyeti altında boynu bükük ve tabi bir millet olarak ezilmiş ve gevşemiş bulunuyordu. İşte İkbal, İslam'ın hür ruhunun ancak yeniden kazanılmış bir istiklal iklimi içinde gelişebileceğine inandığı içindir ki, büyük kütleye heyecan, ideal ve hareket getirmek üzere bilhassa iman gücünü seferber eylemiştir. Onun içinde aksiyoncu İkbal'in bu inanışı siyasi faaliyetlerinin esasını teşkil etmiş, böylece de mücahede platformu üstündeki yeri sanat ve ilim alanlarındaki yerinden üst olmuştur. Urdu ve Fars dilleriyle yazdığı heyecanlı şiirleriyle vatandaşlarına zafer ve ihtişamla dolu bir istikbalden bahsederek onları mücadeleye davet etmiştir. Fakat Müslüman alemini istiklal ve hürriyete doğru direnmeye teşvik eden İkbal'in asla bir siyasi tahrikçi olmadığını söylemek de yerinde olur. O ancak ruha lazım olan cisim gibi imana da at koşturacağı ve söz sahibi olabileceği meydanın düşman boyunduruğundan kurtulmuş, hür ve istiklalli bir vatan satı olabileceğine inanıyordu. Onun için de Hindistan Yarımadası'nın hem İngiliz emperyalizminin elinden kurtulması hem de mecusi baskısından azad olması lazımdı. Ta ki bu suretle bir İslam devletinin meydana gelmesi mümkün olabilsindi. Şu da var ki İkbal'in bu cihat aşkını bir manevi miras, prensip adına girişilmiş bir gazadan başka türlü görmemek lazımdır. Nitekim o, ruhunu tutuşturan bu ateşe mesnet olarak şu gerçeği beyan eyler. Biz kılıçların altında doğup büyüdük. Kervanımızın başı Hicaz'daki büyük üstattır. Onun adı gönüllerimize teselli veriyor. Bu itiraf da gösteriyor ki İkbal, İslam aleminin yeniden uyandırılması yolunda yüreğine düşen hürriyet ve istiklal ateşini onu 1300 şu kadar sene evvel uyandırmış olan peygamberinden almıştır. İlahi olduğu kadar beşeri de olan İslami prensipler aslında ummanlar kadar geniş bir hoşgörülülüğü, bir adalet ve insafı abideleştirirken sırası gelince ve beşerin selamet ve huzuru gerektirince kılıcını küfrün ve ikiliğin başına indirmekten geri kalmamıştır. Bugün de Müslüman şarkın ihtiyaç ve talebi neyi icap ettiriyorsa ona göre teşkilatlanmak ve İslami nazariyelerin kabuğunu kırıp aktif hale getirmek lazımdır. İkbal'in isabetle parmak bastığı iki ana fikir vardı. Birincisi, ya tamamen esir bulunan ya da dünya siyasi muvazenesi içinde var ile yok sayılan Müslüman milletleri sağlam bir hürriyet ve istiklal tapusuna sahip kılmak. İkincisi, kendi kendini tekrarlamak suretiyle fasit bir daire içine düşmüş olan İslami tefekkürün önünden yolunu tıkayan gaflet, cehalet ve uyuşukluk yığınlarını kaldırmak. Hem zaman hem de mekan planında rüştüne kavuşacak olan bu vahdetçi dünya görüşü, yalnız İslam alemi için değil, bütün dünya için bir emniyet sübabı vazifesini görecekti. İkbal'in 20. asır Müslüman dünyasına söylediği en mühim söz, belki de İslam aleminin üstünde tamamıyla hür olabileceği bir coğrafyanın hudutları içinde yeniden teşkilatlanması yolundaki hararetli ve samimi ikazlardır. İslamiyet'in alem şubul karakteri, onu milletler üstü bir din kudretiyle temayüz ettirdiği için bu teşkilatlanmanın büyük kütlelere kazandıracağı dayanışma, İkbal'i gerek İslam dünyası için ve gerek bütün beşeriyet adına büyük kazançlara götüreceğine inandırıyordu. Onun için de hararetli ve ihlaslı bir lider olarak çevresine hitap ederken, "Bugün beşeriyet üç şeye muhtaçtır," diyordu. "Kainata ruhani bir mana sağlamak, ferdin ruhani kurtuluşunu temin eylemek, beşer cemiyetini manevi esaslar içinde tekamüle götürecek alem şumul mahiyette temel prensipler bulmak." Muhakkak ki Avrupa bu noktalar üstünde zihin yormuş ve çeşitli hayali nizamlarda kurmuştur. Ne ki bunlar değil uzun bir ömür sürmek, soluk almaya dahi fırsat bulamadan yok olup gitmiştir. Zira yalnız akıl verimleriyle kütlelere tesir hemen de imkansız olduğundan bir takım rasyonalist hamleler sıcak ve canlı iman ve yakinin ateşini getirmeye muktedir değildi. Nitekim asırların tecrübeleri bunu fazlasıyla ispat eylemiş bulunuyor. Buna mukabil din, yani iman ateşi, fertleri daima yükseltmiş ve cemiyetleri topyekun değiştirmiştir. Onun için Avrupa'da idealizm, kendi bünyesinde ve hayatında asla canlı bir amil olamamıştır. Netice itibariyle de bütün işi gücü, fakirleri zenginler adına istismar eyleyen, birbirine karşı müsamahasız demokrasiler kurmak olup, bu dar ve bencil hudutlar içinde kendini aramış, bulamamış ve çirkinleşip kalmıştır. Onun için de bugünkü Avrupa, beşerin ahlaki ilerlemesi yolunda en büyük engel haline gelmiştir. Diğer taraftan Müslümanlar, ilahi vahyi temel kabul eden, nihai fikre sahip olduklarından, onlar için hayatın manevi temeli iman ve yakindir. Onun için de Müslüman, itikadı uğruna seve seve canını feda edebilir. Şu halde İslamiyet'ten sonra insanoğlunu hükmü altına alacak başka bir dinin gelmeyeceği temel fikir karşısında Müslümanlara vacip olan hal, yeryüzünün en hür insanları olmaktır. Eski Müslümanlar, İslam'dan önceki Asya'nın manevi esaretini yıkmış, fakat bu ana fikrin gerçek ehemmiyetini layıkıyla anlayamamışlardı. Onun için bugünkü Müslümanlar, durumlarını kavramalı ve nihai prensiplerin ışığında içtimai hayatlarını bir bütün olarak yeniden bina eylemelidirler. Ta ki İslam'ın kurmak istediği manevi demokrasi tam ve yaşanır halde kütlelerin hayatına hakim olabilsin. Bütün bu söylenenlerden anlaşılıyor ki İkbal hem İslam aleminin hem de dünyanın yüzünü güldürmek için bu alem şumul imanın modern dünyada tefsirini ve cemiyet hayatı içinde bir manevi düzen gücüyle yeniden teşkilatlanmasını istiyordu. Böylece de uzun asırlar tefekkür çarkı işlemez hale getirilmiş olan İslam iman ve maneviyat mekanizmasının yeniden usta ve ihlaslı eller ile harekete geçirilerek verimleriyle dünyayı nafakalandırması halis arzulardandı. Zira 20. asır garp dünyası zihni faaliyetlerinin kontrolsüz ve azgın gücüyle ruhi faaliyet zeminine söz ve hayat hakkı bırakmamıştır. Böylece de kendi kendisini tanımak imkanlarından mahrum bırakılmış beşeriyet, fikir ve ruh ahenksizliğinden doğan bir anlaşmazlık içinde bocalamakta ve dizginleyemediği egoizminin elinde yıprana yıprana kemirilmektedir. Keşfedemediği derinliklerinden habersiz bulunan, bu suretle de kendi kendisiyle anlaşmazlık halinde olan yeni çağın insanı, harice de sıçrayan huzursuzluğu yüzünden dış dünya ile de çekişmekten ve kavgadan kurtulamamaktadır. Halbuki dünya birliğini, tevhid esası üzerine kurmuş olan İslam kültürü, beşerin hem fikri hem de hissi hayatında canlı bir amil, ahenk ve anlaşmanın ameli vasıtasıdır. Çünkü Allah, bütün hayatın son manevi kaynağı olduğu için ona bağlılık, insanın kendi varlığına, idealine bağlılıktan farksızdır. Realiteyi bu görüşle idrak esasına dayanan bir cemiyet, sabit kalacak ve değişecek halleri birbiriyle uzlaştırmalı, böylece de cemiyet hayatını düzenleyecek ebedi prensipleri bulmalıdır. Bu ebedi prensipler nedir, nelerdir diyecek olursak, karşımıza çıkacak gerçeğin, maddeye saplanıp kalmış beşerin fikri faaliyetlerinin yanı sıra onu manevi değerler tarafına kılavuzlayacak bir yürek yanığı, bir ruhani zevk, hatta zevkten de öte bir insanlık aşkının durağına isal eylemektir diyebiliriz. İslam kültürünün mayası elverişli bir zemin hazırlandığı takdirde kabarmaya ve hatta kabını taşmaya müsaittir. Onu donmuş hale getirmek ya da kemikleşmeye mahkum eylemek, hareketli ve canlı bir unsuru ölüme zorlamak gibidir. Şu halde bugün gözünde fer, dizinde derman kalmamış olan İslam alemi, bir yandan kendi bünyesi içinde aktif bir devrenin nimetlerini idrak ederken, bunu bütün beşeriyeti içine alacak tevhid ve sevgi anlayışının yardımı ile başarabileceğinin şuuruna varmak zorundadır. Zira dünya için lazım olan artık ne garbın sırf akıl ve maddeye dayanan idealizmi ne de şarkın ruh ve manaya takılıp kalmış fikriyatıdır. Birincinin neticesi olarak dünya ruhani temellerinden kopmak suretiyle azgın ve yıkıcı bir maddeciliğin kucağına düşmüştür. Böylece de garp bir bakıma kârlı çıkmış ve ilmin pençesiyle yakaladığı dış tabiata hakim olma yollarını bulmuştur. Ne ki kısa zamanda esir ettiği tabiat kuvvetlerinin esiri olmaktan kurtulamamış. Üstelik de bu hakimiyetin verdiği büyüklük gururu ile ruhunu ve iç tabiatını büsbütün unutup gitmiştir. İkincisinin bugünkü manzarasına göre yeterli bir dünya görüşüdür denemez. Zira maddeciliğin anaform içinde boğulup kalan garba karşılık şark da mana aleminin hazları içinde aklı ve maddeyi bir kenara iterek içine kapanıp kalmıştır. Şu halde bugün beşeriyetin muhtaç olduğu dünya görüşü, garbın akli verimleriyle şarkın ruhi verimlerinin bir sentez haline getirilmesidir. İşte İkbal'in insanlık alemine teklif ettiği gerçek budur. Acaba büyük mütefekkiri bu anlayışa getiren batıdan edindiği geniş malumat ve harcadığı uzun yıllar mıdır? Bu suale evet demek pek de insafa sığmaz. Zira garp, İkbal'in eline bir mukayese malzemesi, her iki medeniyetin de eksiklerini, artıklarını ölçüp biçecek sağlam bir metot vermiştir. Ama onun zihni yapısına olduğu kadar ruhuna da seslenen batı değil, doğu dünyasıdır. Şarkın ilim ve hikmet kervanı içinde İkbal'in bilhassa kulak verdiği sistem sahibi, büyük hakim Mevlana Celaleddin-i Rumi'dir. Mevlana, alem halkının hariçte aradığı gerçeği, insanoğlunun kendi içinde bulacağını söylüyordu. Onun vahdetçi felsefesinin hikmet ve aşk cevherlerini asırlar boyunca milyonlarca insan duymuş, fakat anlayan ne kadar da az olmuştur. Ama İkbal, belki en ziyade anlayan ve onun ruhundan kendi ruhuna bir hakikat hazinesi taşıyanlardandı. Bunu da her zaman iftihar ile ilan etmekten geri kalmamıştır. Tıpkı Şeyh Galib'in Celaleddin Rumi'den şiirlerine neler de aktarmışsın diyenlere, aldımsa da çaldımsa da miri malı çaldım size ne dediği gibi, şarkın bu büyük iman adamı da Mevlana'nın aynasına bakmakla bir gerçeği keşfetmiş, onun Dinamik felsefesi, İkbal'in ruhunu da idrakini de tutuşturan bir mürşit, bir guide spiritüel olmuştur. Mevlana Celaleddin-i Rumi, sevgi ve iman ile sağlama alınmamış bir zihni faaliyetin beşeriyeti felakete götüreceğini söylemiş de, 20. asır dünyasının moral çöküntüsü ve ahlaki iflası bunu teyit eylememiş midir? İkbal'e göre garbın büyük hatası aşkı bilmemesi, onu bizzat kendi kendinde arayacağı yerde, uzaklarda, tabiatın güna gün görünüşleri içinde bulmaya çalışmasıdır. Batıda hakim olan ilimdir. Halbuki ilim, ilahi aslından ayrıldığı takdirde sevgiye yabancı olur. Bu suretle de şeytani bir kuvvet haline gelir. Mevlana der ki, secde etmekten baş çeviren iblis sadece ilim sahibi idi. Aşk ehli değildi. Onun için Adem'de tecelli eden ilahi nefesi göremedi ve Allah'ın insana bunca azim bir mertebe verdiğini anlamadı. Eğer ilim aşk ile yan yana yürürse nurani olur. Yoksa şeytanilikten kurtulamaz ve kurtulamadığı için de etrafını kana ve ateşe boğar. Dünyanın bugünkü manzarası bunun canlı misalidir. Onun için el ele vermesi icap eden iki ayrı medeniyetten şark, garbın ilim metotlarını, garp da şarkın sevgi ve irfanını almadıkça dünya, dünya olamaz. İşte İkbal, doğudan ve batıdan kazandıklarını dağınık birer unsur olmaktan çıkarıp, irfan ve aşk mayasıyla lehimleyen Mevlana'ya boyun kesmek bahtiyarlığına ermiş insandır. O, Celaleddin Rumi'nin fikir ve iman eteğine yapışmakla hayatının bütününe nasıl bir mana ve değer kazandırdığını çok iyi bilenlerdendi. Zira manevi terbiyeciden mahrum kalmış fikir adamlarının ızdırap ve şaşkınlıklarını yakından takip etmiş ve acısını duymuş bulunuyordu. Onun için de ruhunun derinliklerinde müdahale bekleyen ateşi üfleyip uyandırmış olan kimsenin elini elbette ki öpecek ve öpmekle iftihar eyleyecekti. Şartlı bu ihtiyacı Avrupalı hemcinsinden hem daha kolay hem de çok daha kuvvetle anlayacak bir ananeleşmiş manevi bünyeye sahipti. Halbuki garbın büyük ızdırabı maddesiyle manasının arasına aklının gerilip bu iki kuvveti bir aşk merkezi etrafında bütünlemekten alakoymasıdır denebilir. Bunun ızdırabını birçokları Nietzsche gibi derinden derine hissetmelerine rağmen yine de elleri boş kalanlar sayısızdı. Nietzsche bir deha olmasına rağmen iç tabiatına nüfuz edecek ve orada gizli olan cevheri dürtüp harekete geçirecek bir manevi yardımcıya muhtaç bulunuyordu. Nitekim böyle bir mürebbiden mahrum olduğu için hayatının muvaffakiyetsizliklerle berbat olduğunu itiraftan çekinmez ve tek başıma çok büyük bir meseleyle karşılaşıyorum. Vahşi bir ormanın içinde kaybolmuş gibiyim. Yardıma muhtacım. Zapturapt altına girmeye muhtacım. Üstada muhtacım. Ve itaat etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu hissediyorum, der. Gerçekten de şark için bir manevi kontrol ve disiplin verici mürebbi aramak, bulmak ve önünde diz çökmek, deve yükü kitap okumaktan daha faydalı ve lüzumludur. Neden mi? Çünkü garpta nazari ve kitabi kalan bilgileri, irfan ve aşk sahibi şarklı bir aktif felsefe halinde hayatına geçirmek talihine yetmiş kimsedir. Öyle ki şarkın büyük adamında iman ve aşk kuru ve klasik bir ilim anlayışının kalıplarına ve nazariyelerine sıkışıp kalmaz. O inancını ve bilgisini aksiyon halinde günlük ve pratik hayata kadar indirmek suretiyle canlı olarak ifadelendirir. Bir felsefe nasıl olur da hayatın malı, hatta kendi olabilir dersek, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin amel haline gelmiş ve yaşayışlarının bütününe sirayet etmiş görüşleri bize Müslüman şarkın hayatın içine karışmış bu ruh ve mana zenginliğini açıkça beyan eyler. İşte Müslüman şartlığı bir manevi zenginliğin garantisi altında tutan kuvvet, bu sahipli insan olmak imtiyazını elde etmiş bulunmasıdır. Böylece de bir müşahhas makamla yaptığı manevi sözleşme, onu her işinde Allah'a hesap verircesine ciddi, samimi, ihlaslı ve imanlı eylemiştir. Bu müşahhas makamdan aldığı şevk ve cezbe ile ilim adamı, devlet adamı olurken, beşeriyetin küçüklüklerini ve ihtiraslarını bir kenara itmek suretiyle elde ettiği arınmış hayatı, fiil ve ayniyat halinde cemiyete tercüme ve nakleylemeye muktedir olmuştur. İşte Garb'ın teorilerde hapsolup kalmış felsefesiyle Şark'ın hayata mal olmuş felsefesinin arasındaki fark, Şark'ın ezel ahdini bu dünyada bir görülür makama tekrarlamak seviyesine erişmiş olmasıdır. Garp ise sadece zihni faaliyetini bir hareket ve enerji sistemi içinde geliştirmiş ve neticede de yeryüzünü bu entelektüel çalışmaların verimleriyle bir yandan bezerken bir yandan da yakıp yıkmıştır. Maddeyi küçümsemek hatasına düşen Şark nihayet onun çakır pençesi altında ezilip kalmıştır. Böylece de akıl ve hareket prensibini unutan doğu alemi ince, derin, spiritüel medeniyetine rağmen maddenin zorba ve yırtıcı saldırışlarıyla başa çıkamayarak yenilmiş ve silahını elden aldırmıştır. Onun içinde ihbal, dünya muvazenesizliğini bu iki rakip medeniyetin çarpışma ve çatışmasında görerek her iki tarafın da birbirine yanaşıp bir uzlaşmaya varmalarını tavsiye eylemektedir. Gerçekten de sistemlerinde ifrata gitmek yüzünden acı tecrübeler geçirmiş ve ayrı ayrı yönlerden ızdırap çekmiş olan Şark ve Garp artık selameti barış görüş olup eksiklerini birbirlerinden tamamlamakta aramalıdır. Ta ki bu iki farklı medeniyetten bir terkip çıksın ve böylece de şu gök kubbe altında ızdırap çekmekte olan beşeriyetin yüzünü güldürebilecek bir dünya nizamı doğabilsin.